Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Info Yatırım'ın katkılarıyla sunduğumuz programa başlıyoruz. Uzun bir bayram tatili ardından piyasaların yeniden hareketleneceği bir döneme gireceğiz, onu söyleyelim. Bu arada bayram öncesi bu çok rezerv satışından sonra bir miktar durgunluk bekliyorduk ki bir iki gün oldu bayram öncesi hafta. Ama cuma günü anladık ki yeniden döviz talebi canlanmış ve 5.3 milyar dolar cuma günü rezervden satış olmuş. Bu geçtiğimiz hafta rakamlarına yansıdı doğal olarak. Ve swap hariç net rezervlerdeki düşüş 34.7 milyar dolara ulaşmış durumda. Geçtiğimiz perşembe itibariyle rakam bu oldu. Asıl bundan sonrasına bakacağız. Yani bu kadar yüklü satışlardan sonra bir durgunluk olacak mı? Faizin etkisi ne olacak? Önümüzdeki iki hafta içerisinde buna bakacağız. 17 Nisan'da da Merkez Bankası'nın toplantısı var. Orada faiz arttırımı isteyenler de var. Ama genel beklenti faizlerin bu son enflasyon, Mart enflasyon rakamından sonra faizlerin arttırılmayacağı, sabit tutulacağı yönünde genel bir kanaat var. Ama bütün bunları belirleyecek olan önümüzdeki dönem döviz talebinin devam edip etmeyeceği, döviz talebi devam ediyor. Bu çok açık biçimde gözüküyor. Bunu durdurabilecekler mi bilmiyoruz. Ama farkındaysanız artık piyasanın refleksleri konuşulur oldu ve Merkez Bankası da bunun üzerinden bütün fokusunu oraya çevirdi. Piyasaya göre yön bulmaya çalışıyor. Mesela Mart enflasyonu falan yeterince tartışmadık. Çünkü piyasa gündemi ele geçirdi yani. İşte para piyasası fonlarında, mevduatta getiriler ne oldu, ne olacak, tahvil ne olacak, buna göre bir yön alacağı benziyoruz açıkçası. Enflasyona baktığımız zaman da 30'un altı artık hayal gibi gözüküyor. Son yapılan %25'lik elektrik zamları artık bütçede belli ki KDV rakamlarından gördükleri bütçede bir bozulma var, gösterildiği kadar iyi değil ve elektrik zammını yapmak zorunda kaldılar. Şunu söyleyeyim, iktisatçıların modelleri var. Bunlara göre, kendi modellerine göre tahmin yapıyorlar. En iyimserlerin modelleri bile 30'un altını artık göstermiyor, onu söyleyelim. Piyasa 28-29 diyor ama bu yakında 30'un üstüne çıkmaya başlayacak gibi geliyor bana. Elektrik zammı, ardından konuşulan doğalgaz zammı, bir de üreticiye de yapılan elektrik zammı olduğu için hem vatandaşın şeyini etkileyecek, bütçesini, hem de mal bazında elektrik fiyatlarındaki artışın fiyatlara yansıması, enflasyonu arttırması kaçınılmaz. %3.3 gibi bir rakam gelirse Nisan ayı enflasyonu, ki gelebilir çünkü hem bu zamlar var hem geçen ayki kur artışı yansımadı Mart enflasyonuna. İkisi birleşince nasıl yansıyacak onu göreceğiz. Ama bir karamsarlık var. Bir talepte düşüş var mı? Onu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. 3.3'ün üzerine çıkarsa 38.1'e gelen yıllık artış yatay ya da bir miktar üstüne çıkabilir. 3.3 gelirse bir miktar yıllık enflasyonda artış görebiliriz. Daha sonrasında kur etkisiyle baz etkileri var. Kur artışları nedeniyle yılın geri kalanında. Yani küçük de olsa düşüşler devam edebilir ama 30'un altı artık çok zor görünüyor açıkçası. Mehmet Şimşek belli ki bütçe açıklarını kapatmaya uğraşacak. Bunun için yine yönetilebilir fiyatlara zam yaparak bir şekilde enflasyonun yukarı çıkmasına izin verecek gibi duruyor bütçe nedeniyle. Bütçe açının milli gelire oranının %3'e inmesi zor gibi. Belli ki kamu zamlarına yüklendiği için kamuda tasarruf filan yine olmayacak. Zaten bazı vergilerde yine istisnalar düşürüleceğine, hatta istisnaların arttığını da görüyoruz. Oradaki tercihi hiç değişmiyor iktidarın. Öyle olunca yine vatandaşa yüklenecek bir bütçe açığını azaltma operasyonu görecek gibiyiz açıkçası. Bununla birlikte belki stagflasyonu konuşmaya başlayacağız önümüzdeki dönem. Çünkü daha önce ne zaman konuşuyorduk? İşte büyüme %3'ün altına inerse enflasyon da %30'un üstünde kalırsa stagflasyon olur mu diye geçen sene tartışmıştık. Durum öyle gösteriyor. Yani üretimde zaten bir gerileme var. Faizler uzun süre yüksek kalacak gibi gözüküyor. Bununla baktığınız zaman bu sene büyümenin düşük gelmesi bekleniyor. Yani %3'ün ikiler gibi bir rakam olursa kimse şaşırmamalı. Çünkü gerçekten zor bir sürece girdik ve döviz talebi nedeniyle faizler belli ki yukarıda kalacak. Bazı iktisatçılar artık 40'ın altına inme ihtimalinin çok zor olduğunu söylemeye başladılar. Politika faizinin. Politika faizinde alınacak çok yol var. Şimdi ekonomi yönetimi yeniden normalleşmeye çalışıyor. Çünkü ne oldu? %42'den 46'ya çıktı. 4 puan arttı faizler. Bir faiz indirimini konuşabilmek için önce bu 46'nın normal politika faizi olan 42,5'a yakınsaması lazım. Oraya gelmesi lazım. Ama şu anda gördüğümüz Nisan ve Mayıs'ta bu 42,5'a gelmesi pek imkanlı gibi durmuyor açıkçası. Yani çok aşırı olumlu seyirler olmazsa gelmiyor. Toplumsal gerginlik devam ederse de çok daha uzun süreceği kesin. Şurasını söyleyelim. Uzun zamandır ilk kez siyasi gerginlik ekonomide etkilemeye başladı. Etkilemeye değil, baskın olmaya başladı ekonomi politikalarında. Çünkü bu toplumsal gerginlik bir süreç biliyorsunuz. TÜSİAD iki başkanının alınmasıyla piyasada sıkıntılar başlamıştı. Orada bir hareket olmuş ama yeni gelmişti. Ama 19 Mart İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte bu doruğa ulaştı ve bu hala devam ediyor. Toplumsal olaylar da devam ediyor. CHP'nin tavrından mitinglerin devam edeceğini görüyoruz. Bayramı tutuklu geçiren genç çocuklar var, onların durumu mahkemeye çıkacaklar sanıyorum Nisan ortası gibi. O yeniden tartışma konusu olacak. İçeride bir sürü insan var, bunların sağlık durumları tartışma konusu. Yani toplumsal gerginlikle ilgili pek bir umut gözükmüyor. Üstüne üstlük iktidarda yumuşama taraftarı gözükmüyor. Yani içeri almalar, tutuklamalar hala devam ediyor. Sosyal medya baskısı devam ediyor. Değişik hesapların kapatılması, sanatçılar üzerindeki baskı sürekli yeni boyut kazanan bir tepki ortamı ve gerginlik var. İktidar da bunu düşürmeye şu anda gördüğümüz kadarıyla pek taraftar değil, sertleşmeye devam ediyor. Bu devam ederse faizlerin, döviz talebinin düzelmesi, normalleşmesi çok mümkün değil. Ekonomi yönetiminin işi çok zor aslında baktığımız zaman. Böyle bir şeyi başlıyoruz. Yani uzun süre devam edecek gibi bekleniyor açıkçası. Faizde 40'ın altı çok zor görünüyor. Dediğimiz gibi 46'ya çıkıldı. Fiili olarak zaten politika faizi yok. Bir haftalık repo ihalesiyle yani politika faizini baz alarak fonlamaya geçmesi, normalleşmesi bir anlamda şu anda pek gözükmüyor açıkçası. Dediğimiz gibi olaylar devam ederse bu süreç daha da uzayacak. Merkez Bankası ne yapıyor? Merkez Bankası tahvil alımına başladı. Niye tahvil alımına başladı? Özellikle yabancıların tahvilden zarar ettiği görülüyor. Buradan çıkışın tekrar hızlanmasından korkuluyor. Döviz talebi olmasından korkuluyor. O yüzden de tahvil faizleri fazla etkilenmesin diye Merkez Bankası yüklü tahvil alımlarına başladı. Ama buna karşılık ne yapıyor? Likitte bonosu da ihraç ediyor. Yani uzun vadede yabancıları ve yerli tahvil yatırımcılarını kollayacak bir şey yapıyor. Bankalar da dahil tabii buna. Böyle bir şey yapıyor ama bir yandan da likitte bonosu veriyor. Likitte bonosu satıyor ve oradan yine çekmeye çalışıyor. Normal baktığımız zaman bu derece inmiş bir rezerve rağmen kurların tutulması lazım. Yani gelinen noktadan 5 milyar 10 milyar dolarlık rezerv satılsa bile Merkez Bankası bir şekilde kurlara müdahaleyi devam ettirebilir ve bunu normal bir seviyede götürebilir. Ama normal bir durum yok. Normal bir durum yok ve bu yüzden de belli ki zorlanıyor ve döviz erimesi, rezervlerdeki erime paniği daha da arttırıyor. Dövize talebi yeniden körüklüyor. 1-2 puanlık farkları artık aylık bakmıyorlar getiri arasından mevduat ve şeyde. Bunu yapmaya çalışıyor ama normal zamanda yeniden yükselen faizler aslında çok yüksek faizler ve dövizi talebi önlemeye yetmesi lazım. İşte yetecek mi yetmeyecek mi? ne gelişmeler olacak, olumlu ya da olumsuz önümüzdeki dönem, belirsiz bir dönem. O yüzden de döviz talebinin sürüp sürmeyeceği önemli olacak. Önümüzdeki dönem buna bakacağız. Bu faiz kararını da etkileyecek gibi görünüyor. Yani 5 milyar 10 milyar dolarla aslında rezerv biraz daha erirse çok sıkıntı olmaz gibi, ama oluyor çünkü güven yok. Hem siyaseten hem ekonomik olarak rasyonel kararların alınacağına ilişkin güven yok. O yüzden de bu güvensizlik dövize talebi arttırmaya devam ediyor. Görünen o. Program bitip bitmediğini tartışmaya başlayacağız gerçekten de. Zaten zar zor gidiyordu. Hepimizin söylediği işte Mehmet Şimşek bir şeyler yapmaya çalışıyordu, yapamadı. Ama bir şekilde Mehmet Şimşek'in kontrolünden de kaçmış görünüyor veriler. Olumlu mesajlar vermeye devam ediyorlar. Ama bunlar kamuoyunda pek inandırıcı bulunmuyor açıkçası. Çünkü bir de abartılı bir dili kullanmaya başladılar. Hem Cevdet Yılmaz hem diğer bakanlar abartılı bir dille çok iyi, çok güzel gibi. Yani karamsarlığın giderek yaygınlaştığı bir ortamda pembe tablolar çizmek bence tersi bir etki yaratıyor. Yani algı yönetiminde biraz hata yapıyorlar, abartılı davranıyorlar bence. Ve programın bitip bitmediği tartışması önümüzdeki dönem büyüyecek. Bununla birlikte stagflasyon tartışması yapmaya başlayacağız. Çünkü reel sektör zor durumda. Mart'tan sonra rahatlayacaksınız, faizler inecek, piyasa canlanacak deniyordu. Şimdi bu en az 4 ay, 5 ay uzamış görünüyor. Yani 40'ın altına inmeyen bir faiz, 40'ın altına inse bile çok yüksek. Bununla iş görmek çok mümkün değil. Ödemelerde sıkıntı başladığını söylemiştik geçtiğimiz hafta, bayram öncesindeki haftada. Tedarikçilerle alınan şeylerin, bedellerin ödenmesi öteleniyor filan. Piyasada öyle bir hareket vardı. Şimdi önümüzdeki hafta onu göreceğiz. Merkez Bankası'nın işi çok zor. Bir yandan da ödemelerin tehlikeye girmemesi için, bir de çünkü o paniği çok büyütecek bir şey, ödeme sıkıntısının başlaması. Bunu önlemek için de bir şekilde likidite yönetimini çok daha hassas yapması gerekiyor. Aslında 5-6 milyar dolar daha döviz satsa likidite zaten kalmayacak. Likidite bonosuna da ihtiyaç kalmayacak. Ama bir şekilde de piyasada işlerin dönmesi lazım. İkisinin birbiriyle çelişen yönlerini nasıl yönetecek Merkez Bankası, çok zor bir iş olacak açıkçası. Şimdi rezervlerdeki duruma bakacak olursak, 19 Mart'tan bu yana swap hariç net rezervler, hükümetin açıkladığı rakamlarla söylüyorum, 68 milyar dolardan 33.5 milyar dolara indi. Yani 34.7 milyar dolarlık bir düşüş görülüyor. Kamuyu kattığımız zaman ise oradaki düşüş biraz daha az. 59 milyar dolardan 27.6 milyar dolara, 31.4 milyar dolar bir erime var. Aslında kamuyu da dahil ederek baktığımız zaman dövize talebin göstergesi bu rakam, ama ekonomi yönetimi diğerini kullanıyor. Swap hariç net rezerv olarak oradaki rakam 34.7, yani 35 milyara dayanmış bir şey var. Faizler yetecek mi önümüzdeki dönem? Yükselen faizler döviz talebini önlemeye tek başına belirleyici olmayacak tabii. Yani faizler, toplumsal gerginlik, siyasi kararlar ekonomiyi son dönemde hiç bu kadar fazla etkilememişti. Ve bu Raip Bronson falan gibi bir dış faktöre bağlı değil, bir yapısal sorun. Yani Türkiye'de demokrasi sorunu, herkesin, yabancıların da dediği gibi demokrasinin eksikliği piyasanın öngörülebilirliğini çok azaltıyor. Bunu bir kez daha gördük ve bu iş devam ediyor. Dediğimiz gibi 17 Nisan'da para politikası kurulu var. Faiz arttırımı isteyenler var. Faiz arttırımı olmadığı takdirde dövize talebin yeniden canlanacağını söyleyenler var. Ama 17 Nisan'a kadar biraz daha ortama bakmak lazım. Rezervlerdeki erime daha da hızlanırsa, yani sakinleşmezse yüksek faize rağmen rezerv erimesi, faiz artışı mutlaka gerekebilir açıkçası. Bunu söylemem lazım. Çok hassas bir döneme girdik. Bu çok açık bir biçimde gözüküyor. Dediğim gibi algı operasyonunu fazlaca abartmış durumdalar. Özellikle Cevdet Yılmaz, yani bir teknisyen kimliği artık kalmadı. Yaptığı sürekli açıklama yapıyor. Sürekli işte sözde iş dünyasıyla bir araya geliyor ama siyasi konuşuyor. Muhalefeti karalıyor. Hiç şimdiye kadar böyle şeylere gerek duymazdı. Sert sözlerle, yani normal AKP'li yöneticiler gibi, gerçi onlar konuşmuyor ama AKP'li yönetici gibi konuşmaya başlamış görünüyor. Şimdi bir de ABD'deki Trump'ın aldığı tarifeler tartışması başladı. Burada da abartılı bir dil kullanıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Aynen Suriye'de Esad'ın gidişinde olduğu gibi, ya çok büyük fırsat, Türkiye uçtu gidecek Suriye kanalıyla, işte oralarda böyle yapacağız, şöyle yapacağız deniyordu. Nasıl bu tartışmalar durdu? Daha iş insanları Suriye'ye bile gidemedi. Daha ilk günlerde gideceğiz diyorlardı, hala gidemediler. Orada İsrail'in etkisi artmaya başladı. Türkiye-İsrail ilişkileri sıkıntılı görünüyor. Aynen orada olduğu gibi işte tarife Trump açıkladı. Bu bize fırsat getiriyor. İşte bizim ihracatımız artacak, o olacak, bu olacak gibi. Hem bakanlar, Ticaret Bakanı, işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hem de iktidara yakın olan iş dünyası dernekleri, örgütleri bu yönde açıklamalara başladılar. Sanki yaşanan toplumsal olayların yarattığı karamsarlığı bununla giderecek gibi bir hava içindeler. Olumlu olabilecek her şeyi abartıyorlar açıkçası. Ve bu fazla da dikkat çekiyor. Bence ters tepki de yapıyor. Buradan baktığın zaman ya Trump'ın koyduğu tarifelerin daha ne kadar değişeceği belli değil. Yani adam at pazarlığı yapar gibi yüksekten koyuyor tarifeleri, sonra tartışırız diyor. Artı olarak Çin'den bu kadar sert tepki beklenmiyordu. Çin'in bu tepkisiyle birlikte nasıl bir dengeye girilecek, nasıl bir hal olacak belli değil. Amerikan pazarı kapandığı takdirde de Çin'in bizim pazarlarımıza ne kadar gireceği, ne kadar etkileyeceği, Türkiye'ye ne kadar içerideki üretimi etkileyecek derecede gireceği belli değil. Bütün bunlar çok uzun hesaplamalar yapılması gereken şeyler. Hatta ürün bazında belki yapılması gereken şeyler. Ama bütün bunlara hiç gerek duymuyorlar yine. Toptancı bir yaklaşımla ve de kolay bir yolla bu bize yarayacak demeye başladılar. Bence ayakları yere basmayan, alıştığımız böyle hamasi bir gaz verme olayını tekrar yaşıyoruz. Mehmet Şimşek'in ağabeyle yaptığı toplantılar, o biraz daha ucu olumluya dönebilecek bir şey ama orada da çok açıkça görüyoruz ki bir yandan da siyasi olarak Türkiye'deki mevcut durumu protesto ediyor ağabey. Komisyon ve parlamento üyeleri, orada da bir karışıklık var. Yani bir ekonomik anlaşmayı genişletmeye dönük bir şeyler olabilir ama bu zaman alabilir. Mesela önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılacak bir dahaki ortak toplantı diyorlar. Bütün bunlar uzun sürecek şeyler. Artı şunu da unutmamak gerekiyor. Avrupa ülkelerinin kamuoylarında Türkiye'deki demokrasi, insan hakları ve seçimlere ilişkin tehlikeler, müdahaleler ciddi tepki çekmeye başladı. Buradaki protestoların etkisi görülmeye başladı ve oradaki kamuoyları da yöneticilerini etkilemesi kaçınılmaz. Pragmatist bakıyorlar, Avrupa ülkeleri, AB, Türkiye ile ilişkiyi geliştirmek istiyorlar. Gerçekten hem onların yararına hem bizim yararımıza, ama buna engel olması muhtemel en büyük şey, bunu göz ardı ediyorlar diyorduk ama demokrasi, insan hakları konusu tekrar gündeme gelmeye başladı. Bunu da gözden uzak tutmamak gerekiyor. Yani bu iş hamasetle olacak şey değil. Türkiye'nin demokrasi eksikliğinin fonların gelişini bile etkilediğini, olumsuz etkilediğini, Türkiye'nin de yabancı fonlara, yabancı yatırımlara acil ihtiyaç duyduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu yapmak için hem siyasette hem ekonomide rasyonel politikalara, rasyonel davranışlara geri dönmek, güven vermek gerekiyor. Önümüzdeki dönem işte enflasyonun 30'un altına inmemesi iyice belirginleşince asgari ücret tartışmaları başlayacak, birkaç ay sonra emekli maaşları tartışmaları başlayacak. Bütün bunlar toplumsal gerginliği arttıracak şeyler. Bunu önlemek için şimdiden bir yumuşamaya, ama böyle samimi bir yumuşamaya siyasette de ihtiyaç var. Orada umut gözüküyor mu dersek, şimdiden gözükmüyor. Bakalım bundan sonrasında neler yaşayacağız. Zor günler bizi bekliyor. Yaz ayları sıcak geçecek, o belli oldu açıkçası. Ve hala 2 yılı dolduran bir programımız olmasına rağmen hala program içerisinde normalleşmeyi yaşayabilir miyiz tartışıyoruz. Programın da tartışılması, olup olmadığının tartışılması da bundan sonra doğal olacak. Haftaya tekrar görüşmek üzere.